Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Uzun bir aradan sonra Gökhan'la tekrar birlikteyiz. Amerika Almanya derken.
Bayram derken.
Evet. Ahmet'le Erdi'yle sundu, ondan sonra hiç sunmadı. Yalnız Gökhan'ın şöyle bir özelliği oldu. İkisi bir tarihinde ben size en fazla ikisi bir sunan, değil mi, oyun editörü olma özelliğine sahip oldun. Böylece rekoru elinde tutuyorsun.
Evet, böyle sürekli dönerek bir senle, bir Erdi'yle, bir Ahmet'le.
Sen sahip olmak kayla devam ediyor.
Her türlü kombinasyonu
evet, denemiş yani. Oldun. Türkiye'den haberlerle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi adil kullanım kotası ile ilgili birçok eleştiri var. Hatta eleştiriler olarak diye ulaşmış durumda ki bir yazı yazdım, ona bile eleştiri getirdiler. Halbuki yazı kullanıcının lehine bir yazıydı. Hani adil kullanım kotası neden var, ne yapmamız lazım, ne yapılabilir gibilerinden bir yazıya bile inanılmaz tepkiler geldi. Tabii ki tepkilerin bir diğer tarafındaki odakta da Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu var. Bu kuruma da inanılmaz fazla tepki gidiyor. Bazı üyelerimiz Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Twitter hesabından banlanmışlar. Artık bloklamıştır onları. Bazı nedenlerden dolayı göremiyorlarmış attıkları tweetleri. Ama bir gelişme oldu. Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tüketici Hakları Mahkemesi kararlarıyla beraber de bir aslında inceleme, bir görüş alma, kamuoyu görüşü alma süreci başlattı. Bu süreçte de diyorlar ki adil kullanım kotası nasıl olmalı? Bize görüşlerinizi bildirin. Buna göre bir düzenleme yapalım. Yapılacak düzenlemeyi daha doğrusu bu görüşler neticesinde ortaya koymaya çalışalım. Zaten kafalarında bir şey oluşmuş ama hani bir de halkı dinlemek istiyorlar. Burada da olacak olan görünen o ki hani 3 megabite düşüyorduk ya. 14.5 megabit yapacak gibi görünüyorlar. Yine pek kurtarıcı bir şey değil. Yani günü kurtaracak bir şey değil ne yazık ki. Adil kullanım kotasının adil gerçekten olabilmesi adına bence kota değerlerinin yükseltilmesi, düşünen hızların da ona göre bir elden geçirilmesi lazım.
Yani burada aslında kullanıcıların geri dönüşlerini beklediklerinde kullanıcılardan adil kullanım kotasını tamamen kaldırın cevabının yoğunluklu olarak gelmelerini gelmesini
evet,
bekliyorlardı.
Evet, ya şimdi aslında. Orada şöyle bir sıkıntı var. Genç arkadaşlarımızın internetle ilgili evet çok ciddi sıkıntıları var, anlıyorum. Yani 10 lira verip ben de 1 gigabit internet kullanmak istiyorum kotası olmayan, ama böyle bir şey mümkün değil ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndaki kişiler de dilekleriniz, hayalleriniz ne diye sormuyorlar. Adil kullanım kotası olacak diyorlar, bu nasıl olmalı diye soruyorlar. Yani aslında görüş belirtirken de orada
bir eleme yapıyorlardır zaten.
Evet, hani bir onları de hani görüş belirtirken de bunu da göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Yani şimdi sanki sen orada adil kullanım kotası şöyle olmalı diye görüş belirttiğinde adil kullanım kotasını destekleyen biriymişsin gibi algılanabiliyor. Hani nasıl bir algı bilmiyorum tabii öyle algılayabilmek için, ama hani normalde adamın sorduğu şey bu konuda bana görüş bildir diye, anlatabiliyor muyum?
Yani senin bu kota görüşünle olacak zaten diyor.
Evet, biraz öyle.
Sen bu kota sence nasıl olmalı diye soruyor.
Ya oradan sen da de olmasın diyorsun. Ne güzel değil mi? Ama sen nasıl, ne düşünüyorsun?
Yani tabii ki olmamasını istiyorsun ama bizim ülke şartları gereğince yani getirmeleri gerekiyor demek ki adamların da çok direttiklerine göre, yani ne bileyim.
Şimdi bir tarafta olur. Operatörler var, internet servis sağlayıcılar var, bir tarafta kullanıcılar var. Ortada dengeyi sağlamak lazım diye düşünüyor olabilirler yani.
Evet, ben ne bileyim, bu işte Samsung'ların, Apple'ların, iPhone'ların da çok ucuza gelmesini istiyorum Türkiye'ye. Ama yani sen şimdi ülke olarak da çok fazla hani üretmediğin için telefon bakımından sana pahalıya gelmesi zorunda. Yoksa sen para kaçıracaksın, para kaybedeceksin ülke olarak. Hani ülkenin de biraz konumu biraz daha ne bileyim
farklı değil mi,
teknoloji şey anlamında çok daha para kazanıyor olsa, şimdi biraz daha refah, lüks olsa. Yani
genç arkadaşlar da bir şey kaçırıyorlar. Orada çok doğru bir konuya değindin. Sadece internet pahalı değil bizde. Arabaları da yurt dışına göre daha pahalıya kullanıyoruz. Telefonları da daha pahalıya kullanıyoruz. Bilgisayar bileşenlerini de çok daha pahalıya kullanıyoruz. Hani eğer bir pahalılığa karşı bir şey varsa gerçekten söyleyecekleri laf, bence hepsine söylemeleri lazım. Özellikle araba alacak yaşa geldiğinde birçoğu şeyi görecekler. Yani diğer tarafta Porsche bindiğin fiyatla bu tarafta ancak alabileceğin fiyatın hani Seat'li onlar ya da ne bileyim biraz daha iyisi Passat'lar falan olduğunu görecekler herhalde. O zaman daha büyük bir şok yaşayabilirsiniz. Direncinizi çok merak ediyorum. Hani araba alacak yaşa geldiğiniz o ehliyeti verdiklerindeki direnç ne olacak? Bir diğer habere geçelim. Netflix Türkçe içeriklerle Türkiye'de yer almaya başladı. Artık Türkçe oldu tamamen arayüzü de. Önemli bir gelişme. Ama fiyatları hala bizim Türk kullanıcısından biraz uzak. Çünkü SD pakete baktığımızda aylık 16 lira ödemeniz lazım. Aslında kötü bir paket değil. Hani SD i̇yi kalitesi bence de çok iyi. Ama tabii ki HD izlemek istiyorsun. HD paket 28 liradan başlıyor.
Şimdi bence SD'nin şöyle bir avantajı var. Hem kotaya karşı biraz daha kullanışlı, daha fazla izleyebilirsin.
Ama orada şunu unutmamak lazım Gökhan. Netflix şöyle çalışıyor. Kotadan sonra 3 megabit'e düşseniz dahi kaliteyi ona göre ayarlıyor zaten. Olsun, sana kalmış. Yani seçenekler sana kalmış. İstersen kotadan gitmesini istersen SD'de izlemeye devam edebilirsin. Ama HD paket ben tercih ederdim yani. İsterdim HD paketini.
Tabii ki HD'de izlemek istersin de. Ama şey açısından güzel bir şey. Yani şimdi Netflix'in çok kaliteli dizileri var.
İnanılmaz. Sadece Netflix'e filmleri özel. De öyle, evet.
Yani ben mesela buradan bizzat şeyi önerebilirim. House of Cards serisini. İnanılmaz kaliteli bir dizi.
Ben de Narcos'a başladım şimdi.
Yani ben Narcos'u izlemedim. Sadece House of Cards'ın yeni sezonu çıktığı gibi tüketiyorum hemen.
Ya bu işte ünlü bir Pablo Escobar şeyin, evet. Evet, uyuşturucu kaçakçısının hayatı. Adama şey yapıyorsun, minnet duymaya başlıyorsun. İlk uyuşturucu kaçırmış. Öyle bir dizi çekmişler ki. Yani adam Noel Baba'nın yerine geçebilecek bir adam gibi. Dizi gerçekten şey olmuş. Yani dizi olarak çok güzel ama yani adamın bu kadar da hoş göstermeleri güzel olmamış. Psikopat manyağın önünde giden ama dizi boyunca şey diyorsun, inşallah polisler yakalamaz bu adama falan diyorsun.
Bir de biraz böyle sempatik bir tipi var aslında. Seviyorsun.
Evet, dizideki tipi müthiş ya. Tonton bir şey.
Ama öyle kalitesi yüksek yani. Mesela House of Cards öyle. Kevin Spacey efsane oynuyor. Ve dünya politikaları açısından da biraz daha insanı aydınlatıyor yani.
Değil mi? Evet.
Bayağı kaliteli.
Çekim kaliteli falan iyi. Şöyle yapanlar var. Şimdi ben neden bu fiyatları yüksek dedim onu da söyleyeyim. Şimdi ister istemez Dijitürk kullanıyoruz, Teledünya kullanıyoruz, bir para ödüyoruz bunlara. The Smart var işte. Hani bunlara bir şekilde bir para ödüyorsun. Bunun yanında ekstra Netflix düşündüğünde pahalı geliyor. Ama evinize bunları sokmayayım. Sadece Netflix'i sokarsanız ki çok bir şey kaybetmezseniz o zaman Netflix'in fiyatı normal. Çünkü diğerlerinin sunduğu film paketlerine baktığımda hiçbir şey yok yani aldıkları paraya göre.
Yani
Netflix'te en azından bir sürü popüler dizi ve film var.
Yani içeriği bakımından güzel. Yani aslında benim istediğim hepsinin bir arada ulaşılabilecek bir şey. Yani
şöyle 5 lira verip
Spotify düşün, tamam mı? Evet. Tüm müziklere ulaşabiliyorsun ve tüm albümleri, tüm geçmişiyle birlikte var. Onun benzeri bir sistemi bir doğru düzgün oturtamadılar. İnsanlar torrentten izliyor, insanlar web sitelerinden izliyor. Web siteleri kapanıyor, yenileri açılıyor, inanılmaz reklamlar fışkırıyor falan. Yani bunu bir maddi açıdan hem yapanlara gelir sağlayacak hem de izleyenleri mutlu edecek bir sistem aslında.
Ya o çok zor çünkü tüketici hep şeye yöneliyor, bedavaya yöneliyor. Yani 5 lira bile olsa inan.
Ya ucuz bir şekilde mesela olacak. Bugün Spotify, insanlar para veriyorlar Spotify'a çünkü çok ucuz miktarlarda falan kabul edilebiliyor.
Ama zarar edip duruyor, kar edemedi mesela Spotify'ın geleceği tartışma konusu.
Evet, öyle o bir şey
platformun. Yani sanatçılar da biliyorsunuz zerzenişteler sürekli Spotify'dan, çok memnun değiller aslında platformun gidişatından. Apple orada yükselişte. Göreceğiz yani, şöyle bir şey gerçekten de söz konusu arkadaşlar. Kaliteli içerik istiyorsanız bedelini ödemeniz gerekiyor. Bedelsiz hiçbir şey yok. Şimdi sen düşünsene yani Netflix'in dizilerinin falan kalitesini biliyorsun şimdi. O platformun da çok ucuz olmasını beklemek biraz haksızlık olur. Çünkü bir tarafta Dijitürk gibi bir platform var. Bir sürü leş kanal hani ve sinema kanalları ortada. Bir tarafta da Netflix var. Aldığı fiyat yerinin yanında aslında ucuz kalıyor.
Yani zaten Dijitürk'ü götüren futbol değil mi yani?
Ha, evet, o da bittikten sonra zaten göreceğiz ne durumu da olacak.
Ya burada biraz şey aslında, mesela zamanında insanlar oyunları da ücretsiz olarak tercih ederlerdi her zaman. Ama Steam bunu değiştirdi yani. Az az paralar ödeyerek. Sonuçta bu adam daha fazla kişiye ulaştığı zaman daha fazla mal kaybetmiyor. Yani elinde olan zaten hazırda bir, şey bir evet, ürünü var. Daha fazla kişiye ulaşınca daha az para alarak daha da fazlasına ulaşabiliyor. Ve bir noktadan sonra kar etmeye başarabiliyor. Bunu bir oturtabilse...
Ya böyle dediğin an aklıma şey geliyor. South Park'ın bir bölümü vardı. İşte diyor ki siz diyor MP3'ten dinlediğiniz için torrentten indirip diyor. O oğluna bir ada satın alamadı falan diyor yılbaşında. Hatırlıyor musun o bölümü? Öyle acındırıyordu işte.
Evet, ondan Metallica ile de ilgili bir şeyler vardı galiba ama.
Ya bomba ama ya. Yani işte senin yüzünden diyor ada satın alamadı çocuğuna ve çocuk şu an çok üzgün falan diye böyle yapıyor. Ben bir tane daha haber vereyim istersen ülkemizle ilgili. Önemli bir sorun kaçak elektrik.
Evet.
Çünkü kayıp kaçak gideri şeklinde bize ödetiliyor bu. Yani ben çalmıyorum. Dürüst bir vatandaşım. Her şeyim ortada ama ben çalanların elektriğini ödemek zorunda bırakılıyorum. Bu çok saçma geliyor bana ne yazık ki. Kayıp kaçak bedeli altında bir para ödüyoruz. Son 10 yılda bakıldığında %25'ten %15'e düşürmeyi başarmışlar. Yani düşünsene size, bundan 10 yıl önce 4 kişiden bir tanesi elektrik çalıyormuş yani. Ve o diğer 3 kişi de onu çaldı, elektriği ödüyormuş. Saçma, evet, sapan bir şekilde. Şimdi en azından 10'da 1.5'a indirebilmişler. Önemli bir gelişme. Yani yine hırsızlar var aramızda. Bunu da şifreli elektrik sayaçlarıyla biraz daha azaltmayı planlıyorlarmış. Aslında şimdi elektrik sarıcıyla oynayıp elektrik çalanlara karşı bir önlem olacaktır ama asıl elektrik çalanlar işte kırsal alanlarda daha çok söyleniyor bu. Ben gözlerimle şahit olmadığım için sadece söylenenler üstünden söyleyeyim. Hani direkt olarak şebekeden kanca atıp elektriği çekip ahırını süper şekilde ısıtanlar, soğutanlar falan varmış.
Oradan yani. Metal yatağa falan bağlı.
Evet, metal yatağa bağlı. Onun kızmasıyla, onun şeyiyle ısıtanlar falan varmış. Bu adama şifre müfre sayaç mayaç zaten işlemez yani. Daha ne yapacaksın onu? Değil mi?
Ya o tabii ki öyle. Yani öyle tarz şeyler, söylentiler falan oluyor tabii ki. Ne derecede doğru bilmiyorum ama Yani bu da bir gerçek, hani büyük bir oranda oradan elektrik kaybettiğimiz bir gerçek. Yani bilmiyorum tabii ki oradaki insana, oradaki halkı da ne kar gelirleri var, ne durumdadır, onu da bilmiyorum ama.
Yani şimdi ilk olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta başlayacakmış bu şifreli sayaç olayı. Bakalım ne olacak, gelişmeler ne olacak, merakla bekliyorum. Kayıp kaçak bedelinde %5 fark etse hepimizin cebine girecek bir para. Tabii ki fark ettiği gibi inşallah faturaları da yansıtırlar yani.
E tabii, onun bir indiriminde olması gerekiyor.
Yani bunun bir şey gösterişi olması lazım. Bakalım hayırlısı olsun diyelim o tarafta.
Peki oradan da oyun haberlerine geçelim. İki haftadan beri yoktuk arkadaşlar. İki hafta içerisinde pek çok gelişme meydana geldi. Bunlardan bir tanesi Battlefield 1'in bildiğiniz gibi betası sona ermişti. Ve betasında sadece tek bir haritasını oynayabiliyorduk. Ama bu bana bile son derece yetti. O haritada bayağı bir uzunca oynama fırsatı bulduk. Mesela ben 50 saat gömmüşüm o haritaya. Şimdi diğer haritalar tabii insanların merak konusu. Ne gibi yerlerde oynayacağız, işte nasıl oyun alanlarımız olacak falan diye. Bu haritalarla ilgili görsellerle birlikte Battlefield 1'in blogunda duyuruldular. Balos alanımız var mesela bir tane Mesut. Eskiden Fransız subaylarının orada işlediği savaşın arka cephesinde.
Herhalde bu Close Quarter Combat diye geçen
birazdan yakın. Evet.
Yakın savaşların olduğu bir yer olacak.
Sonrasında işte hattın gerisine düşünce de savaştığımız
metro bir vardı değil mi?
Evet, metro haritası vardı, evet. Battlefield 4'te. Ondan sonra Argon Ormanı var. Tabii ki bunlar tamamen Türkçe içerikle birlikte sunuluyor. Zaten Battlefield 1 biliyorsunuz ki Türkçe olarak gelecek aynı zamanda. Argon Ormanı'nda da daha çok orman içerisinde güzel bir atmosferin olduğunu görüyoruz. Burada yine zırhlı araçlar falan bulunacaktır. Yine daha çok bu tip haritalar Fransa'da geçiyor. Her ne kadar Fransızlar oyunda bulunmasalar da. Onun dışında Fao Kalesi var. Burada yine Osmanlı olarak oynayabiliriz muhtemelen. İngiliz İmparatorluğu'nun Al Fao Yarımadası'nda demiş. Petrole ele geçirmek için büyük bir mücadele vermişiz burada 1. Dünya Savaşı'nda. Ve burada da yine Osmanlı olarak oynayabileceğiz arkadaşlar. Suez var. Yanmakta olan bir gemi görüyoruz görselinde. Siz de şu anda zaten görüyorsunuz. Osmanlılar Sina Çölü'nü geçmeye başarıp kanalı tehdit etmeye başlamasından sonra burada savaş vermişler. Onun dışında daha önce Battlefield 1'in alfasında bulunmuş olan San Quentin Scar haritası var. Burası da bayağı genişti. Burada büyük bir zeplin bulunmaktaydı. Oyunun hani gidişatını değiştirecek bir silah olarak. Yenilen takıma verilen bir silah. Burada da yine Fransa'dayız arkadaşlar. Yeşillikler içerisinde bolca geniş alana sahibiz. Sina Çölü'nü zaten biliyorsunuz. Sina Desert olarak geçiyordu. Ve burada yine beta'da bayağı bir oynadığımızdan bahsettik. Buradaki Benemot, yani oyundaki büyük silah, yenilen takıma verilen büyük silah zırhlı trendi. Bayağı eğlenceli. Sen oynama fırsatı buldun mu?
Ben Amerika'ya gidiyordum işte o sırada Apple lansmanı için. Tam kaçırdım. Böyle beta şey başladı, biz yola çıktık ya.
Ya oyun çok eğlenceli gerçekten de. Hani yıkılabilirlik diyorduk biz uzun zamandan beri BSC olarak. Ve onu hem eklemişler, onu da biraz geliştirmişler aynı zamanda. Haritayı dümdüz edebiliyorsun, toprakları delebiliyorsun falan. Bayağı güzel. Haritada oldukça zevkliydi. Tabii bayağı bir denge şeyi var şimdi oyun içerisinde. Bayağı bir denge ayarı
onu
yapmaları gerekiyor.
Onu sağlayacaklardır sonradan. Kullanıcıdan gelen geri dönüşe göre.
Evet, zaten beta'da hani onun için yapılıyor arkadaşlar. Amiens diye bir haritamız var. Burada da Almanlarla beraber Fransız kentindeyiz. Onun dışında Monte Grappa var. Burada da yine zeplin olduğunu görüyoruz devasa.
Bir sürü harita var yalnız.
Evet. 8-9 tane var. Bir tanesi de ücretsiz olarak verilecek Aralık ayında, yıl sonunda. İmparatorluğun kıyısı var. Bu görsel daha önce Çanakkale Boğazı olarak düşünülmüştü. Haritadan yukarıdan baktığın zaman da son derece tutarlıydı. O yüzden biz de demiştik ki işte Osmanlı tarafında topraklarımızda oynayabileceğiz. Hatta Çanakkale Savaşı falan olacak diye düşünmüştük. Ama burası İtalya'ymış. Akdeniz'de bir kasabaymış.
Alakasız bir şey çıkmış.
O açıdan da biraz üzücü oldu. Onun dışında yine ücretsiz gelecek olan harita da yıl sonunda arkadaşlar Giant's Shadow isminde bir harita. Bununla ilgili pek ayrıntılı bir görsel yayınlanmamış ama elimizde kürekli olan bir asker görüyoruz. Şimdi modları deneyelim kısaca bir de. Oyunda Conquest ve Rush, yani Türkçesiyle beraber söyleyecek olursak Fetih ve Akın modları bulunmakta. Bunlar zaten klasik Battlefield modları. Domination modu var bunun dışında. Hani Domination modu aslında Conquest'te öyle bir değiştirmişler ki bildiğin Domination olmuş. Yani böyle bir şeye gerek duymuyorum ben açıkçası. Biraz gereksiz olmuş. Ondan başka Operations isminde bir modumuz var. Ve Savaş Güvercinleri isminde bir yeni bir modumuz var. Onun dışında Team Deathmatch ile kapanışı yapabiliriz.
Savaş Güvercinleri ne yapıyor?
Savaş Güvercinleri'ne hemen bakalım. Savaş Güvercinleri'nde 1. Dünya Savaşı'nda insan yapımı iletişim sistemleri henüz tam olarak olgunlaşmamıştı diyor. Hani bu tanklarda zaten evet. Güvercin kullanırlardı falan böyle. O Mark 4'lerde, Mark 5'lerde. Bu nedenle mesaj göndermek için köpek güvercinler kullanılıyor diyor. Bunda haberci güvercinleri kullanarak topçu birliğine mesaj iletip düşmanı bombalatmaya çalışıyorsunuz. Oyun başladığında haritanın bilinmeyen bir yerinde içinde haberci güvercinlerin bulunduğu bir güvercin kümesi olacak. Güvercini düşmandan önce bulup onu açık arazide güvenli bir yere götüreceksin. Escort görevi gibi bir şey.
Capture the flag gibi bir şey bu ya.
Evet evet. Yani biraz şey. Zaten bu noktadan sonra artık çok da fazla yenilikçi bir şey getiremiyorlar.
Evet zor.
Benzer modları biraz böyle modifiye ediyorlar falan. Blizzard da yapmıştı Overwatch'ta biraz. Bu da böyle bir mod olacak. Bununla beraber yine Battlefield'den bir tane daha haber ekleyebiliriz. Hazır konuşmaya başlamışken. Battlefield 1'in bir de PC sistem gereksinimleri açıklandı arkadaşlar. Eğer ki beta'yı deneyemediyseniz Mesut gibi beta'yı gayet güzel çalışıyordu. Performans falan çok iyiydi. Hatta şöyle ki hani benim Battlefield 4'ü de aynı sistemde oynamıştım. Neredeyse onunla benzer bir şekilde performans aldığımı söyleyebilirim.
Yani bu önemli aslında bir kıstas. Battlefield 4'ü rahat oynadılarsa.
Evet evet.
Bunda aynı ayarlarda Battlefield 1'i de oynayabilecekler.
Oynayabileceksiniz arkadaşlar. Burada sistem gereksinimlerinde ne demişler? AMD FX 6350 ve i5-6600K işlemci gerekiyor en az. Ve ekran kartı olarak da GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 demiş. Sence?
Ya yeterli yani. Birçok sistem rahat bir şekilde oynayabilecek demek ki oyunu. Zaten artık FPS oyunlarında konsolların da varlığıyla beraber adamlar kitlelere ulaşma peşindeler ve olabildiğince düşük sistem gereksinimlerinde akıcı bir oyun deneyimi sunuyorlar. Call of Duty bunu ilk başlatandı bu trendi. Hı hı. Ve başarısını gören herkes de aynı izden gitti. Yani FPS oyununda tamam üst sistemlere iyi görseller sunuyorlar ama asıl hedef kitlenin iyi bir şekilde deneyim alabilmesi. Buna göre de optimizasyonları iyi yapmışlar. Yerli haberlerle devam edeyim mi? Bak çok enteresan bir haber daha var. Otomobillerin hepsine çip takılması ve yakıt istasyonlarında otomobillerin takip edilmesi planlanıyormuş. Aracın bütün bilgileri bu çipte yer alacak ve yakıt istasyonuna gittiğinizde eğer bu çipe sahip değilseniz size yakıt verilmeyecek. Devlet ne kadar yakıt aldınız, ne yaptınız bunu takip edebilecekmiş. İşin garip tarafı arkadaşlar, bu tabii ki biraz terörle mücadele, kaçakla mücadele için filan diye isimlendiriliyor ama yakıt istasyonuna gittiğinizde zaten yakıt istasyonu fiş kesebilmek için plakanızı alıyor ve plakanız üstünden bir size fiş kesiyordu. Ama tabii burada önüne geçilmek istenen noktalardan bir tanesi bu plaka sahte olabilirdi. Yani şimdi onu yakıt istasyonundaki görevli o plaka sahte mi değil mi tam olarak algılayamaz. Şimdi tüm bu veriyi bir çipe koyacaklar. Kopyalanamaz bir çipe. Böylece okutularak
sen ya, HGS gibi bir şey yani aslında. Yukarıda duracak bir şey olabilir.
Yani aslında HGS İstanbul'da var. Tabii ülkenin genelinde yok ki. Herhalde o yüzden yapmıyorlar diyeceğim ama otobanların hepsinde HGS geçerli şu anda. Ülkenin genelinde yaygınlaşabilecek bir şey. HGS'nin yanına yeni bir para harcayacağımız daha bir şey çıktı. Araba sahibi olmak, otomobil sahibi olmak ülkede her geçen gün daha da zorlaşıyor. Çünkü her gün arabanın bir yeni bir şey takman gerekiyor ve onu yıllık paraya bağlıyorlar. Bunun içine pil mil koyarlarsa sen o zaman ayvayı yedin yani. Her sene bir de o pil değiştirme mahallesiyle bir daha para ödersin. Böyle bir şey olacakmış. Yani olsun sonuçta eğer emniyetimizi arttıracaksa benim sıkıntım yok. Beni izleyebilirler yani. Benim
ya çip şey deyince insanlara böyle bir tedirgin ediyor aslında, tamam mı? Çip mi? Ulan beni takip mi edecekler? Nerede olduğumu görebilecekler mi haritada sürekli falan? Çünkü hani bu bir noktada kişisel özgürlüğü de sınırlayan evet. Bir şey. Hani yarın öbür gün bize de çip takılabilirler. Hani mesela yeni kimlikler gelecek vesaire. Bu çipli de olabilir. Ama yani ne bileyim çok da fazla değişen bir şey olmayacak herhalde. Senin dediğine
yani
göre.
Şimdi birisi yorumlarda yazmış bir arkadaşımız. Şimdi ismini hatırlayamadım kusura bakmasın. Tuvalete girseniz check-in yapıyorsunuz. Çip dendiği zaman ondan sonra korkuyorsunuz demiş, tamam mı?
Tabii zaten sosyal medyaya bir dünya iz bırakıyoruz yani.
Evet tabii. Şimdi herkes bırakmıyorum diye düşünebilirim. Akıllı telefon cebinizdeyken zaten öyle bir şansınız yok. Yani yürüdüğünüz her yer bir şekilde raporlanıyor arkadaşlar. Bu yüzden çok da korkmayın derim eğer sıkıntılı işlerle uğraşmıyorsanız.
Ben şey istiyorum ya, asıl onu zorunlu yapsınlar ya. O da ekstra masraf demek ama her aracın önüne kamera.
Evet, o önemli bir gelişme. Sigorta şirketlerinin şart koşmaya başlayacağı falan konuşuluyordu bir ara. Gündemdeydi. Bence her araca bir kamera gelmesi lazım. Hatta arkasının önüne gelsin. Bir de araçlarda bunun için uygun soketler olsun. Yani kablo malga sarkıtmakla uğraşmayalım.
Bir de mesela baktığın zaman İstanbul'da çılgın bir trafik var. Yani bir sürü çok şey yapmayan kullanıcı görüyorsunuz. Yani küfür ederek geziyorsunuz yani neredeyse. Hani bu bir gereksinim yani bence.
Evet, gerçekten öyle. Bir de ben şeyden çok korkuyorum her zaman. Bizim yayalarımız da biraz özensizler. Yani yayaya çarpmak bence yaşayabileceğin en kötü şey, Allah korusun. Evet. Hem yaya için hem sizin için. Tabii ki burada suçsuzken yayaya çarpmaktan bahsediyorum. Tabii ki biz dikkatli olmalıyız ama suçsuzken bir yayaya çarptığını düşünsene. Kendini aklı yasaya kadar şahit bulacağım, bilmem ne bulacağım. Onun yerine bir kameran olsa İşte oradan bir kendini aklama şansım var.
Görüyorsun ya zaten YouTube'da falan bir sürü olay kameralarla çözülüyor. Yani evet. Adam diyor ki ben kırmızıda geçmedim, ben kırmızıda geçtim falan. Yani bunu sonuçta kamerayı çıkartıp adam
gösterebiliyor.
Şey, flash diski veriyorsun direkt delil olarak.
Bitiyor yani. Olay. Bir diğer haberimiz de çok enteresan. Arm ile SoftBank biliyorsunuz Japonya'nın en büyük operatörlerinden bir tanesi. Bir dev anlaşma imzaladılar. Arm'ı 32 milyar dolarlık bir fiyatla satın aldı SoftBank. Ve geleceğin nesneleri internet sektöründe söz sahibi olmaya hak kazandı diyebiliriz bu adımıyla beraber. Çok büyük söz sahibi olacağı kesin. 32 milyar dolar da az para değil bu arada. Ama anlaşmayı nerede imzalamışlar?
Nerede?
Marmaris'te bir lokantada. Hani bu şey vardır ya, mafya filmlerine falan Türkiye bir şekilde geçer, James Bond'da geçer hani falan, hep böyle bir ilgimizi çeker.
Aha, artık, Türk dedi lan, Türk dedi.
Aynen. Şimdi uluslararası anlaşmalarda da böyle Marmaris'te bir lokanta, bir de şey diyor, lokanta sahibini teyit ettiği üzere falan diyor, haber böyle devam ediyor.
İyi de bahşiş bırakmışlardı şimdi orada.
Ama çok enteresan bir şey değil mi?
İlginç ya, adamın Marmaris'te bir geçmişi varmış demek ki, gelmiş daha önce beğenmiş falan herhalde.
Ama SoftBank'ın hissedene bak, 17 milyar dolarlık kişisel serveti varmış adamın ya.
Oy. Marmaris'e olur ya.
Evet, tabii ki CEO'suymuş aynı zamanda, kurucusu ve CEO'suymuş. Japonya'da en zengin ikinci adamıymış. 17 milyar dolar kişisel servet ne demek ya?
Böyle hiç beklemediğin yerlerde Türkiye çıkıyor ya.
Evet, bir yerlerden yani zıplıyoruz abi.
Çok sevdiğim bir dizide, bir hiç böyle rastgele izlediğim bir filmde falan birdenbire Türkiye'den gelen mallar falan diyor böyle. Veya Türkiye'deki şeye geçen tatilin falan veya Türk sigarası diyor
ama
falan.
Ama son
böyle
dönemde büyük bir oyun söz konusu olabilir arkadaşlar. Battlefield'den bilmem nereye kadar artık her yerde bir Türkiye görüyoruz.
Yani bence yurt dışındaki içerikler artık tüketildi ya. Paris deyince artık
bir
şey.
Değil mi? Artık bir şey. İstanbul deyince ya da Marmaris falan deyince herhalde.
Yeni trend olarak Türkiye olabilir yani bence.
Ki bu işte anlaşmanın yapılma sebeplerinden bir tanesi de bu SoftBank'ın CEO'su Marmaris'i çok seviyormuş. Yani Türkiye'de tatil yapmış. Tatilini yaparken okeylenmiş. Gel demiş sen de buraya. Arm'ın CEO'sunu da çağırmış. Burası çok güzel.
Böyle yeni gizli çok bilinmedik yerleri başkalarına anlatırken böyle şey yaparsın ya.
Sevinirsin ya. Ben
o da Marmaris kozunu oynamış.
Aynen. Yani. Büyük ihtimalle ve anlaşmayı imzalamışlar. Benim için güzel bir noktaydı o da. Okuduğumda hani yüzünde bir gülümseme oluştu gerçekten de. Evet. Türkiye'yi görünce seviniyorsun ya.
17 de şöyle bir durum var ya. 17 milyar dolar servet olan bir insanla Türkiye'de karşılaşabilirsin demek.
Aynen öyle. Yolunuz kesişebilir.
Buradan da bir GTA haberine geçelim arkadaşlar. GTA'nın uzun zamandan beri beklenen bir modu vardı. GTA 5 Redux isminde. Bu daha önce geliştirilmiş olan pek çok modun aslında bir araya getirmesi değildi. Ve görselliği bayağı güzel bir hale getiriyor. Şimdi bu mod çıkış yaptı. Bir trailerla beraber ve bu trailerda zaten eğer ayrıca izleyecek olursanız modla birlikte gelen tüm geliştirmeleri tek tek görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte tüm kaplamalar değiştirilmiş, tüm yollar değiştirilmiş, işte bulutlar gerçekçi yapılmış, işte yağmur efekti falan geliştirilmiş. Bunun dışında tabii ki GTA 5'te olmayan bazı şeyler de eklenmiş bununla beraber. Diyelim ki eskiden mesela şey gelmiyordu GTA'da. Eski GTA'larda geliyordu da sonradan FBI falan gelmiyor.
Evet.
Direkt tanka geçiyor falan böyle. Bu özelliği eklemişler. FBI gelebiliyor ve polislerin yapay zekasını da geliştirmişler aynı zamanda.
Mesela şey var enteresan bir şekilde. Şehirde artık süper spor arabalar dolaşabiliyor. Evet. Baba süper spor araba görüyorsun, o niş. Genelde satın almadan göremeyeceğiniz sadece sizin bindiğiniz arabalar şehri diğer insanlar tarafından da biniliyor. Güzel bir özellik.
Evet evet. Bir sürü şey değiştirmişler ya. Bunun dışında hani adamları vurduğun zaman tepkilerini falan arttırmışlar veya bir araçtan düştüğün zaman vücudunuzun vermiş olduğu tepkileri gerçekçi, daha gerçekçi hale getirmişler. Yani baktığınız zaman farkı hissedebiliyorsunuz zaten ki hani bu daha çekici kılıyor oyunu gerçekten de. Ama bir de şöyle bir olayı var ki bu modu geliştiren adam almış olduğum modlardan bir tanesine kredi vermemiş adama, referans vermemiş ve o da hani bu benim şeyimi çaldı falan filan diye bir savaşa, kavgaya girmeye başlamışlar falan.
Vallahi ben modu indirdim. Bundan sonra kavga sonucunda mod kalkarsa filan sıkıntı yok. Bu arada yaptım modu görsel açıdan. Ne yalan söyleyeyim, ben çok sevmedim.
Güzel görünüyor ya mod.
Çünkü yok, trailerında mükemmel görünüyor. PC'de öyle görünmüyor. Bundan öncesinde bazı NB işte modlarından birkaçını kullanıyordum ben. Natural Vision diye bir tane var. Bu çok daha iyi duruyor bana göre, bana sorarsan. Hatta işte Real Roads tarzında bir vardı. Tekstürleri değiştiriyordu, tabelaları falan değiştiriyordu. Onların hepsini yaptıktan sonra çok daha iyi bir görsel elde ettim. Zaten bununla ilgili bir video hazırlıyorum. 200 arabayı değiştirip üstüne bu tip modları yapıp görsel olarak Grand Theft Auto'yu nereye kadar çıkartabiliriz? Hep beraber göreceğiz o videoda da.
Evet, bir de bu tarafta bu esnada da tabii Rockstar ekibi de boş durmamış arkadaşlar. GTA Online için bir güncelleme getirmişler. Bu güncellemeyle birlikte kendi motosiklet çetelerinizi kurabiliyorsunuz. Diğer çetelere karşı savaş verebiliyorsunuz, yarışlara girebiliyorsunuz ve kendi takım arkadaşlarınızla da yine yarışabiliyorsunuz. Tabii ki yeni silahlar, kıyafetler ve işte dövme gibi dekoratif eşyalar da bulunmakta bunlarla beraber.
Yine Türkiye'den devam edelim. Çok fazla Türkiye'den haber birikmiş durumda. Biliyorsunuz TR uzantılı domainleri almak isterseniz, alan uzantılarını almak isterseniz arkadaşlar, ODTÜ'nün içinde kurulu bir birimden almanız gerekiyor. Yani bunu sonuçta Türkiye size satıyor ve yıllık olarak bu birim 8.4 milyon lira gelir elde ediyormuş domainlerden.
İyiymiş.
Evet, inanılmaz bir şey geldi bana, rakam geldi. %78'i domainlerin com.tr'mış, %6'sı gen.tr'mış, %3.5'ü gov.tr'mış, %2.8'i de org.tr'mış. 5 yıllık satın alabiliyorsunuz, yılına 25 TL ödüyorsunuz. Maksimum 5 yıllık satın alabiliyorsunuz ve yılına 25 TL ödüyorsunuz. Domain sayısının artışıyla beraber de 400 bine yaklaşmış domainler çünkü. Ve 8.4 milyon liralık yıllık gelir gerçekten muazzam.
Evet, bir de benim son zamanlarda gördüğüm İstanbul falan var böyle. Nokta İstanbul.
Ya, İstmist var, bilmem ne var. Hani istediğin gibi kullanabilirsin onu. Egoist tarzında alabilirsin ki almışlardır kesin yani. Onları kapatıyorlar zaten. Daha domain çıkmadan önce birilerin nasıl oluyorsa kapatıyor onları. Sen ondan sonra evet, başka domainlere yöneliyorsun. Bir diğer haberimiz Apple'dan. Artık yurt dışına açılabiliriz global firmalara. Apple Mac'lerini satın almaya hazırlanıyor diye bir dedikodu var arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1-2 milyar dolarlık bir şey önermiş firmaya. Ve İngiliz otomobil devini otonom araçlar, elektrikli araçlar için gelecekte üreticiyi satın almak istediği konuşuluyor. McLaren ve Apple'dan bir açıklama gelmedi bu dedikodudan sonra. Ve McLaren'ın da çalışanlarına konuşmama konusunda uyarı gönderdiği söyleniyor. Bu konu hakkında sakın konuşmayın diye bir gizlilik kararı alınmış şirket içinde. Demek ki bir şeyler olacak diye düşünüyorum. McLaren geçen sene 1650 otomobil satmış ve 450 milyon sterlin bir gelir elde etmiş. Önümüzdeki 6 yıl içinde 1 milyar sterlinlik bir Ar-Ge bütçesi ayıracağı konuşuluyormuş. Daha doğrusu ben dolar dedim, milyon dolar dedim ama milyar sterlin olacak. Milyar dolar değil yani, 1-2 milyar sterlin önerdiği konuşuluyor firmaya. Bakalım eğer satın alma gerçekleşirse Apple marka arabayı binmek ister misiniz? Ben bunu merak ediyorum.
Bir de McLaren yani halka hitap edecek bir araba da değil.
Zaten Apple gibi işte yani, çok kitlelere hitap etmese de 100 milyon satabiliyor sonuçta.
Yani McLaren düşünsene, ben şeyden hatırlıyorum ta Need for Speed 2 oynarken McLaren'a böyle ağzımıza evet, suyu takarak.
Hala da öyle ki yani kaç kişi de görüyorsun. Benim çevremde McLaren kullanan yok, sülalede yok yani.
Ama sonradan şey kalktı biraz, böyle büyüsü kalktı herhalde. McLaren'la ilgili bir şey görmüyorum ben etrafta.
Fakirlikten o ya. Belli bir yerden sonra görmüyorsun zaten. Algı kapanıyor yani o tip
şeylerde. Olabilir. Belki yüksek sosyeteye hitap eden
bir şeydir. Olabilir sadece. Gerçekten de. Şimdi eskiden bir telefon için böbrek yetiyordu. Bundan sonra komple vücudu herhalde versen bir McLaren edemeyecek.
Yine bakalım. Kurtarmaz ya.
Evet, sonrasında nasıl espriler göreceğiz. Çin'in 2011'de fırlattığı uzay laboratuvarı arkadaşlar 2017'de yeryüzüne çakılacakmış. Ve kontrolsüz bir şekilde çakılacağı söyleniyor. Kontrolü kaybetmiş Çin. Bu uzay laboratuvarı aslında adamların 2020'de kurmayı düşündükleri devasa laboratuvarın bir denemesiydi. Demosuydu. Anlaşılan demoda işler pek iyi gitmemiş ama Çin Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre büyük ihtimalle zaten şehirlerden bir tanesine düşmeyecek. Yani. Düşerken de büyük bir kısmı zaten atmosferde eriyip bitecek. Korkacak bir şey yok. Her şey kontrolümüz altında denmiş ama inanılmıyormuş bu. Çünkü açıklamanın geç kaldığı düşünülüyormuş. Aylardır da uzay forumlarında bunlar konuşuluyormuş yani. Artık nasıl forumlarda nasıl insanlar varsa merak ediyorum.
Var var.
Forumlar evet gerçekten çok değerli bilgi kaynakları bu konuda. Bakalım ne olacak? Ağırlığı 8.5 tonmuş.
Erir biter ya bence de. Yani
ya bir şehre düşmesi durumunda büyük sıkıntı yaratabilir diyormuş bu işin uzmanları.
En fazla böyle izlemelik bir şov olur ya. Orada eridiğini görürsün, biter yani.
İnşallah. Yani 8.5 bir tonluk bir cihaz hani orada eriyebilirse o şekilde, ki bazı şeylere dayansın diye de yapılıyor bunlar biliyorsun.
Geçen Arjantin'de bulmuşlar bir tane göktaşı, ta önceden düşmüş. 20 ton falan bulmuşlar yerin altında, böyle çamurun içinde falan böyle.
Düşün, düşüp saplanmış yani.
Saplanmış, üstü de kapanmış sonradan yani. 20 tonluk düşen şeyin ne kadar büyük olması lazım ki eridiğinde 20 ton kalsın.
Ne nasıl bir etki yapmıştır o.
Evet, o eskiden düşmüş bayağı, daha yeni buluyorlar işte.
Bir tane söz var ya, espri, niye meteorlar hep kraterlere düşüyor diye. Bu da ona benzer bir şey herhalde, değil mi?
Buradan o zaman bir Sony haberine geçelim. Biliyorsunuz ki No Man's Sky bayağı büyük bir şekilde patlamıştı arkadaşlar.
Bayağı hem de.
Çok net
Note 7 gibi.
Net bir şekilde giriş yaptım ama Sony'den bununla ilgili bir açıklama geldi. Tokyo Game Show gerçekleşmişti. Burada Shuhei Yoshida, Sony'nin dünya geneli stüdyolarının başkanı.
Bir satışadan memnunuz açıklama.
Demiş ki, No Man's Sky ile ilgili, hani ben oynadım, bayağı bir eğlendim. Hani ama başka diğer oyuncuların oyundan beklentilerini alamamalarını normal bir şekilde karşılıyorum. Çünkü Hello Games bu konuda pazarlama stratejisi konusunda hata yapmıştır falan diye.
Oo,
direkt olayı Hello gitti. Games'e bir güzel göndermiş. Ve suçu ona atarak da işin içerisinden bir güzel kurtulmuş oluyor.
Acımasız olmuş be.
PR noktasında iyi strateji yapmamışlar demiş. Hatta onlar küçük bir ekip. Onlara yardım eden bir PR'cı bile yok falan demiş.
Oo, çok acınası durumları var. Ama ben yine de beğendim yani.
Bir diğer haberde arkadaşlar, Pokemon Go bildiğiniz üzere hala oynanıyor ama büyük bir miktarda oyuncularını kaybetti. Çünkü hani oyuncuları tutacak şey yoktu, içeriği yoktu. Ve Türkiye'de bile hala çıkmadı oyun. Yani öyle bir başarısız bir çıkış strateji vardı ben düşünceme göre. Bir video ortaya çıktı. Oyuncunun teki işte şeyde, New York'ta Central Park'ta Pokemon Go oynarken stream yapıyor. Telefonuyla falan gidiyor işte, karanlıkta falan böyle. Sokak lambaları falan var işte, bir şeyler. Stream yaparken arkada bir tane adam görüyorsun. Sonra geliyor videoya. Şu an siz de izliyorsunuz zaten. Bir tane yumruk çakıyor çocuğa, indiriyor. Telefonunu çalıyor ve kaçıyor. Bu sırada stream devam ediyor. İnsanlar oh my god falan filan yazıyorlar böyle.
İnanılmaz.
Çocuğu indirdikten sonra çocuk koşuyor falan. Stream'de sen koştuğunu iyi görüyorsun falan böyle. Bir tane video vardı, parodi video. Telefonun kapı kaçıyordu falan. Aynı onun benzeri bir şey olmuş. Ve sonra cebine koyuyor herhalde. Kapkaranlık bir şey izliyorsun falan böyle. Bu sırada Twitch izleyen izleyiciler polise falan haber veriyorlar tabii ki. Hani diğer çocuktan daha erken haber verdiği için daha erken haber şey yola çıkılıyor falan filan. Neyse, çocuğu almışlar. Çenesi falan bayağı bir haşat olmuş çocuğun. Telefonunu tabii ve stream yaparken diğer kullandığı araçlarını falan filan kaybetmiş. Elemanı daha henüz yakalamamışlar ama muhtemelen yakalarlar. Çünkü görüntüde görüyorsunuz arkadaşlar, net bir şekilde zaten saldıran kişiyi yüzü görünüyor aydınlıkta. Onu hızlıca yakalarlar diye düşünüyorum. Hani Pokemon Go'yu açtığın zaman uygulamada sana şey der ya, etrafınıza dikkat edin. Hani oynarken dünyadan, hayattan çok kopuyorsunuz falan şeklinde. Bu da bayağı dehşet verici ya, bir örneği olmuş.
Ben yurt dışında bir makalede şeyi okudum. Pokemon Go'yu eleştirirken çocuklarınızın kaybolmasına neden olabilecek kötü bir uygulama filandı. Yani çocuklarınızı çok fazla özendirmeyin, kullanmasınlar. Kaybolabilirler bunu kullanırken filan diye.
Evet.
Ailelerin uyarıldığı bir yazıda okudum. Olay çok değişik bir yere gitti. O kadar fazla ilgiyle karşılandı ki, yani ben de ne yalan söyleyeyim, çok da ilgi duyulacak bir şey göremedim. Yani baktığımda çok keyifsiz geldi bana. Çünkü hiçbir amacı yok. Yakaladığın Pokemon'ların sonrasında hiçbir şey yapmıyorsun. Evet. Ama bu bile böyle etki yarattıysa, demek ki bir üst versiyonu, bizim eksikleri kapatılmış olarak düşündüğümüz ve istediğimiz özellikler geldiğinde kim bilir nasıl kitleleri koşturacak. Bir de şunu unutmamak lazım. Genelde basit oyunlar kitlelere ulaşıyor. Belki de daha karmaşık olsaydı bu kadar elde edemeyeceklerdi başarıyı.
Bilmem, ben yani başarının büyük bir kısmı bence Pokemon'un markasından geldi.
Evet, gerçi isim de var. Doğru. Çocukluğumuzda öyle bir yer yakmış ki beyinde.
Evet, onlar da beklemiyordu herhalde bu kadar büyük bir şey. Yani çok boş bir şeyle çıkardılar, karşımıza geldiler. Hani oyun bile diyemezdik aslında ama bence bir daha Pokemon Go bundan sonra düzelmez. Tekrar aynı şeye, başarıya ulaşamaz ama bundan alınan derslerle lokasyon bazlı uygulamalar ve oyunlar daha da gelişecektir.
Daha iyi bir seviyeye getirilebilir. Haklısın o konuda. Yine ülkemizden bir haber. Bunu buraya koymuşum, unutmuşum bunu. Altlarda kalmış. Yenilenebilir enerjiyi arkadaşlar 5 milyon 70 bin liralık. 70 bin de var yalnız. Bak 5 milyon 70 bin.
O pisaratlar beni bitiriyor ya.
Evet, o enteresan olmuş. Arge desteği sunulacakmış. Aynı zamanda yenilenebilir enerji cihazlarının, kaynaklarının mı ne diyeyim artık, yani şeylerin kurulabilmesi için, enerji santrallerinin kurulabilmesi için ya da o işte rüzgar enerji şeylerinin kurulabilmesi için.
Yer değirmenleri.
Evet, yer değirmenlerinin kurulabilmesi için yeni alanlar belirlenecekmiş arkadaşlar. Çünkü belli bir alanın aslında bu tip şeyler kurulabilir diye gözden çıkartılması gerekiyor ki sen oraya gidip bir yatırım yapabilesin. Yeni alanlar tanınmasıyla beraber de bu tip işletmelere işte ilk kurulduklarında hem satın alma garantisi verilecekmiş hem de destekle beraber de ülkenin enerji ihtiyacının bir kısmının en azından yenilenebilir, ben de çok söylerken çok zorlanıyorum. Evet. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi sağlanacakmış. Önemli bir adım bu. Aslında ülkemizde birçok konuda destek var. Biliyorsunuz yeni iş kuracaklara destek veriliyor, bilimsel projelere destek veriliyor. Takip eden için kaynaklar çok önemli. TÜBİTAK'taki bir gelişmeden bahsedeyim bu konuda. TÜBİTAK'ta arkadaşlar eskisinde projeleri değerlendiren akademik bir ekip oluyordu. akademisyenler gelip bakıyorlardı. Senin projen hani kabul edilmeye değer mi, kabul edilmeye değmez mi diye. Ve onların baktıkları şeyler piyasada çok tutacak projeler değildi. Hani satış potansiyeli çok yüksek olan bir açığı kapatan şeyler değil de genelde bilimsel olarak onları tatmin ediyor mu etmiyor mu oluyordu. Şimdi ise yavaş yavaş melek yatırımcılar bu işte girişim yapıp başarılı olmuş insanlar bilirkişi olarak atanmaya başlamışlar. Ve onların da onayı gerekiyormuş. Böylece diyorlar daha çok ticaret iş yapacak, ticaret yönelecek, insanların ilgisini çekecek cihazlara da destek sunulmaya başlanacak diyor, deniyor. Bir süreçten geçiliyor. Bu süreçte de doğru yol bulunuyor eninde sonunda.
Bence büyük bir şekilde bunlara ihtiyacımız var. Yani hakikaten de zaten geriden geliyoruz. Bu farkı evet. kapatmak için hani fikirleri paraya döndürmemiz gerekiyor.
Bence
hızlıca.
De önemli bir adım gerçekten.
Ve diğer bu şey konusunda da yenilenebilir enerji konusunda da yine onda da geriden geliyoruz. Hani bugün baktığın zaman geçen gördüm mesela Fransa plastik bardak ve şeylerin kullanımını yasaklıyor. Yani çünkü hani biz kullandığımız, tükettiğimiz tüm enerji yerin altından geliyor ve bunlar atmosferimizin değişmesine neden oluyor dolayısıyla. Çünkü doğayı bozmuş oluyoruz. Gidişatı bozmuş oluyoruz. Ama yenilenebilir enerji konusunda da hani tüm enerjimizi gün gelecek ki belki sadece güneşten, belki sadece rüzgarlardan elde
İnşallah,
edeceğiz.
İnşallah evet.
Ve hani bunda da önemli bir rol oynamamız gerekiyor.
İşte burada biz Almanya çok önemli bir rol oynuyor. Onlar zamanında güneş panellerine yatırım yaparken derecesine, devlet desteği sağlarken çok eleştiriliyorlardı. Treni kaçırdık ettik falan bilmem ne diye ama şimdi tren onlardan yöne doğru gitmeye başladı. Ve şeyde, o tarafta da yani öncü film şeylerden, ülkelerden birisi.
Mesela geçen şeyde bu bayram tatilinde bizim ailemin yanındaydım işte ben. Ve işte bizim normalde evimiz Bandırma'da. Bandırma'daki eve bayağıdır gitmemişler. Gittiğimizde şey gördük işte güveler falan çıkmış. Hani o kelebek gibi uçanlar var ya. Bu güveleri normalde hani uzaklaştırmak için naftalin kullanılır. Annem de dedi git bir naftalin al falan dedi. İyi tamam dedim aldım naftalin dönüyorum falan böyle. Merak ettim birdenbire böyle aklıma geldi. Naftalin ne ya dedim. İşte arattım işte telefondan. Naftaline baktım falan böyle. İşte naftalin bildiğin zararlı bir madde.
Deli gibi kimyasal değil mi?
Ve maden kömürünün damıtılmasıyla ortaya çıkan bir kimyasal ve kanser yaptığı düşünülüyor. Tamam mı? Sonra baktım 2008'de Avrupa'da satılması yasaklanmış bu.
Orada an. Hemen yasaklıyorlar değil mi? Biz de hala devam.
Biz de kimse hiçbir şey bilmiyor. Yani sonra işte böyle böyle dedim falan filan yani. Yani ve onu sürekli soluyorsun tamam mı? Sürekli şey buharlaşıyor direkt. Sıvı olmadan süblimleşerek şey oluyor, kayboluyor falan ve soluyorsun ve kanser yapan bir madde yani. Bilmiyoruz ama yani çok geriden geliyor. Belki bize de yasaklanacak ama 200 sene sonra.
Ya Avrupa uyum yasaları tamam bazı konular gündeme geliyor, basında da tartışılıyor. Bizim şu anki yaşayışımıza ve kültürümüze çok uymuyormuş gibi gözükebilirler ama genelde sokaktaki insanın yararına olan birçok şeyi değiştiriyorlar. Gerçekten yani gerçek manada sizin geleceğinizi kurtaran şeyleri Avrupa Birliği Komisyonu çok öncesinde düşünmüş oluyor.
Çünkü insan hayatına önem veriyorlar.
Evet. Yani adamlarda birçok şey yasaklanıyor çünkü yani seni zarar etmen ya da onların kölesi haline gelmen için değil. Adamlar vatandaşları bir 20 yıl sonra da yaşayacak bir yer bulabilsin, solucak hava bulabilsin diye birçok şeyi engelliyorlar, yasaklıyorlar. Bu konu takdir ediyorum. Bizim ülkemizde de adımlar atılmıyor değil. Yavaş yavaş atılmaya başlandı bu konularda. Avrupa Birliği uyum yasaları da bence bu yüzden önem taşıyor. Yani Avrupa Birliği'ne üye olmasak bile en azından neleri iyi yapıyorlarsa alıp bizi de uygulasak hiç fena olmaz. Değil mi bu konuda?
Evet kesinlikle. Ben de
naftalin solumazsınız böylece mesela.
Tuvaletlerde falan da var ya.
Sorma onlar. Bizde her yerde var ya. İster istemez.
Evet buradan bir Call of Duty haberine geçeyim
istersen. Tabii tabii geç. Çünkü o gelecekle alakalı ben de oradan başka bir gelecekle alakalı cihaza bağlayayım.
Tamam. Call of Duty Infinite Warfare için yeni bir senaryo videosu yayınlandı arkadaşlar. Ve önceki Call of Duty'de ana düşmanımız Kevin Spacey'di. Ki Call of'un beğendiğim eklentilerinden bir tanesi bu artık. Senaryoda bildiğiniz Hollywood ünlülerini oynatmaya evet. başladılar. Ve bu sene Infinite Warfare'da Kit Harington'ı göreceğiz. Daha tanınan, daha bilindik ismiyle Jon Snow arkadaşlar. ve Jon Snow'un ilk defa böylece senaryoda nasıl bir rol oynayacağını, daha doğrusu performansını görme şansı da buluyoruz bu video ile birlikte. Bu Jon Snow yine bizim düşmanımız olacak. Bu aynı zamanda Kit Harington'ın ilk defa oynadığı kötü karakter rolü. Yani daha önce hep iyi karakterlerde oynamış. Burada Call of Duty ile birlikte kötü bir karakteri yönlendiriyor. Burada arkadaşlar Jon Snow'a hemen bakalım. SDF ismindeki bir organizasyonun bu Settlement Defense Front ismine geliyor arkadaşlar. Onun başında olacak ve bizlere savaş açan bir anda Cenevre'de bir saldırıyla, ani bir saldırıyla İşte roketler falan atılmış. İnsanların diğer iyilerin diyelim artık. İyilerin tüm güçleri engellenmiş.
Gerçi belli değil tabii.
Yani işte bu biraz karışık zaten.
Devasa bir savaş var. Herkes herkese füze yolluyor çünkü.
Ne dersen yiyoruz zaten. Evet. UNSA Forces demiş mesela. UNSA artık neyse o dünyada. Ve bizim sadece tek bir gemimiz kalıyor yani açıkçası. Ve bu gemiyi de biz kontrol ediyoruz.
Ve Amerikan bayrağı dalgalanıyor üstünde. Evet, son iyi ülke.
Onunla beraber karşılık koymaya çalışıyoruz. Hani Jon Snow'u görmek açısından ilgi çekici bir video diyebiliriz.
Evet, adamlar herhalde bu seride hiçbir oyun serilerinde olmadığı kadar video yayınladılar. Yani bu oyun için özelinde.
Evet, daha çok marketing yapıyorlar zaten geliş, ya.
Yani negatif şeyler geliştikten sonra sanki daha fazla videoyla unutturmaya mı çalışıyorlar acaba ardı ardına?
Bilmem yani, ne bileyim. Şey kullandıkları kesin mesela. Hani Jon Snow'u kullanalım. Daha fazla. Yani Jon Snow, kaç tane Jon Snow hayranı oynar mesela. Yani hiçbir ilgisi yok yani.
Evet, doğru olabilir belki. En azından bir oyunda oynuyormuş falan diye belki merak edip 500 lira verir yani. Evet, çünkü kesin. Oyunun fiyatı yine eminim uçuk kaçıktır. Nike otomatik bağcıklı spor ayakkabısı Hyper Adapt satışa çıkıyor arkadaşlar. 28 Kasım 2016 tarihinde Amerika'dan satın alınabilecek hale gelecek ve tek şarjlı 2 hafta boyunca kendi kendine bağlayabilecek.
Yani kendi kendine bağlayabilecek kelimesi çok garip geliyor ya.
Değil mi böyle? Ayağını sokacaksın, zıt diye böyle çekecek kendini. Aslına bakarsanız çok zor bir şey değil bir bağcık bağlamak, ki çoğumuz, ben dahil, bağcıkları çözmüyoruz bile. Yani bağcık hep bağlı kalıyor, sonra ayağın içine sokup, evet, çıkartıyorsun sadece.
Çekecek kullanır falan böyle.
Evet, yani çekecek bile kullanmıyoruz artık, ayakkabılar o kadar esnek ve rahat hale geldiler ki abi. Çorap gibi giyiyorsun neredeyse ayakkabıyı. Şimdi ise böyle bir artistik bir şey olacak. Umarız Nike bizi görür. Artık o da bir teknoloji firması. Yani uzun zamandır teknolojik cihazlar üretiyordu ama artık ayakkabılar da teknolojik oldular. Sample gönderir artık örnek ürün, değil mi? Üstünde bir led falan da var, yanıp sönüyor falan.
Göndereceklerse 43 numara göndersinler. Tamam.
Ona göre söyleriz de. Mesela bir tane de BMW mühendislerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bir ayakkabı var. O ayakkabı da ayağına göre adapte oluyor boyutları.
İyiymiş.
O müthiş bir şey.
Ama gerek var mı, ne bileyim. O zaman numarayı mı ortadan kaldırıyorlar? Yani tek bir ürünü üretip...
Numara bir derecede ortadan 40, 44 kalkıyor
44 arası
tabii.
Mesela tek bir...
Evet, aynen.
Şeyde.
Ve ayağına göre adapte olduğu için de sen hep rahat ediyorsun. Ona göre bir fabrik madde ve maddeden yapılıyor mesela. Çok güzel özellikler var.
Yalnız
geleceğin
öyle deyince,
şekillenmesi adına.
Direkt benim aklıma Back to the Future geliyor.
Geleceğe dönüş. Geleceğe dönüşten esinlenen bir ayakkabı yani zaten.
Bu. Zaten geleceğe dönüşte mesela normalde bunun kaç yılında gelmesi lazımdı? Çünkü kaça gidiyorlardı? 2000...
Geçen sene herhalde geliyordu.
16'ya mı geliyorlardı?
Gerçi bu sene geçti tarihi. Bunlar tanıttılar ve sokuyorlar piyasaya. Yetişti aslında.
Evet, yani şey falan vardı. Bundan sonra beklediğim benim işte uçan kaykay. Sonra kendini kurulayan mont.
Evet. Gerçi orada olmayan otonom sürüşe sahip arabalar mesela ortada jirit atarken bazen öngöremedikleri şeyler oluyor yani. Bakma sen, değil mi?
Evet.
Otonom arabalar orada yok kendi kendine giden. Yoksa var mıydı?
Otonom arabalar, uçanlar vardı orada zaten, uçuyorlardı.
Uçuyorlardı ama adam, evet, kontrol ediyordu. Adam kontrol ediyordu. Bilmiyorum, belki de otonom özelliği vardır. Bir daha izlemek lazım. Unuttum seriyi çünkü. SanDisk'ten dünyanın ilk 1 terabaytlık SD kartı geldi arkadaşlar. Bir prototipti. Fotokina da tanıtıldı. Erde zaten bir videoda hem SD kartların geçmişini anlattı hem de 1 terabaytlık SD kart hakkında detaylara yer verdi sizler için. 512 GB'lık SD kartın 300 dolardan satıldığı hesaba katıldığında 1 terabaytın 1000 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı konuşuluyor. Ve bu kartı SanDisk 8K videolara hazır olsun diye üretmiş.
Bize daha var ya. Bu.
Evet, 1 terabayt yani 1 terabayt SD yani... kartlar. Pek güven vermiyor değil mi?
Evet, gitti mi 1 terabayt gidiyor.
Evet, yani biz 64 GB'lık SD kart için hep şeyi tartışıyoruz şirket içinde. Ya bu kadar büyük yapmasak da sürekli hani boşaltsak mı içini küçük alıp? Çünkü veri gittiği zaman SD kartta hepsi gidiyor. Bu da çok tehlikeli bir şey. 1 terabaytlık verinin gittiğini falan düşünemiyorum ve algılayamıyorum. Bir de bunun tabii aktarım hızı, kart okuyucuların da gelişmesi lazım. Son dönemde kart okuyucularda da bir atak var ama henüz daha istediğim seviyede gelmediler sorunsuz bir hale.
Bir de her şey geçti mi de bir fiyatı var bunun. 1000 dolar diyorsun, evet, 3 tane 512 GB'lık alırsın yani.
Gerçi evet, öyle bir şey var. Ben bilmiyorum, tabii ki tercih edenler olacaktır. İhtiyaç duyduğumuz anlar gelecektir ama şu an için biraz abartı ve firmanın ismini prestij parlatan biraz prestij kartlarından bir tanesi. Garantiyi sorun etmeyin. Bunlar da ömür boyu garanti oluyor genelde ama asıl iş orada veri. Evet. Yani veri gitti mi gidiyor ne yazık ki. Samsung'dan 960 serisi SSD duyurusu geldi. Bu SSD'ler gerçekten rekorları imza atıyorlar yine. 44.000 IOPS özelliği, yani 44.000 IOPS'a imza atıyor hız. Giriş çıkış okuma olarak da yazma performansı kısmında da 360.000 IOPS görülüyormuş. Yazma hızı 2100 MB saniyeye, okuma hızı da 3500 MB saniyeye yükseltilmiş. Diyecek bir kelime yok zaten. Yani bu hız serilerinde, hız performans kategorisinde ne yapacaksın, ne işine yarayacak tam olarak, tabii ki bunları görmek lazım. Evo modeline geçtiğimizde bu Pro modeliydi. Yazma hızı 1900'e düşerken okuma hızı yine 3200 MB saniyede kalıyormuş. Artık bellek gibi oldular.
Evet.
RAM'e ihtiyacınız yok. Oyunlara eğer düzgün bir şekilde buffer yaparlarsa buradan da, değil mi, her şeyi yürütebilirsin yani. 2 TB'lık, 1 TB'lık, 512 GB'lık versiyonları da satın alınabilecekmiş. Ben son haberimi de yapayım aslında. GoPro'nun Karma isimli bir tane robot şey drone'u çıktı.
Evet, gördüm ben de onu.
Bu drone'un en büyük özelliği fiyat performans kategorisinde bir drone olması. Çünkü 1000 dolar fiyat ödediğinizde taşıma çantası, GoPro Hero Black, GoPro 5 Black serisi bir kamera ve drone'a sahip oluyorsunuz. Drone'un kumandasında ekran var mesela. Cep telefonunuzu falan onu dedik edip kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve yanında bir de gimbal çıkıyor. Elektronik 3 yönlü bir gimbal. Bu gimbal sayesinde de yürüyüşleriniz otomatik olarak düzeltilerek kameranın stabil kalması sağlanıyor. Aynı zamanda onu drone'a takıyorsun. Drone uçarken de drone'un hareketlenen kamera olabildiğince az etkileniyor. Çok stabil görüntüler çekebiliyorsun. Drone'un genel olarak özelliklerine baktığımızda öyle uçar kaçar mükemmel özellikleri yok. Yani mesela ben buyum dediğinizde sizi otomatik olarak takip etmiyor falan ama performans kategorisinde inanılmaz bir drone oldu. Çok küçük, çok rahat taşıyabiliyorsunuz. DJI tarafına baktığımızda mesela biz bunu Erdi ile tartışmıştık. Ben çok gelişmemiş bir drone deyince bunun için. Yani dedi fiyat performansına baktığında çok yüksek. Çanta vesaire DJI tarafında hep parayla satılıyor. Ekstra parayla satılıyor ama bu drone'un yanında çantasını da alıyorsun mesela. Taşıma çantası.
Tam paket bir şey olarak yani.
Evet. 1000 dolarlık bir fiyatı var. Benden uzak hala. Yani 3000 lira bir drone'a verecek bir durum yok ne yazık ki. Ama alacak insanlar da şunu unutmasınlar. Türkiye'de kayıt ettirmeden kullanamıyorsunuz. Bu da önemli bir sıkıntı.
Şey güzel ya, ben de sürekli görüyorum Instagram'da falan reklamları falan dönüyor bu drone'un. Ve insan özeniyor ya. Çünkü çok güzel bir şey. Alacaksın dağlara mağlara gideceksin. Çok güzel görüntüler çekebiliyorsun sonuçta.
Ondan sonra şehirde evden 3-5 görüntü, 3-5 komşu dik izlemesi kenarda duruyor. Çünkü dağlara kaçmamız her zaman gidiyor.
Gerçi bilmiyorum artık bizde yasalar çıktı mı onunla ilgili? Şehirde falan kullanabiliyor muyuz?
Yok, yasak zaten o hal sıkıntısı nedeniyle, yani sıkıntısı değil mi, uygulaması nedeniyle drone'larda bir sıkıntı var. Uçuramıyorsun. Full yasaklar. Hmm. İzin alman gerekiyor.
İndirirler yani çat diye.
Evet.
Evet, ben de buradan oyun haberlerini bitireyim. Şimdi DayZ diye bir oyun vardı o arkadaşlar, hatırlar mısınız? Bilmiyorum ama.
Hatırlarlar bence.
DayZ ile ilgili ne oldu, ne bitti diye merak ederseniz yapımcıdan bayağı ayrıntılı bir açıklama gelmiş. Eurogamer yapım ekibinin başı Creative Director Brian Hicks ile beraber konuşmuş. Birkaç tane şeyi açıklığa getiriyor böylece bu açıklamalar. İlk olarak hani DayZ'nin konsol sürümleri gelecekti. Bundan 2 sene önce işte Dean Hall, oyunun asıl yapımcısı, yaratıcısı Sony'nin şeyine çıkmıştı, Gamescom sahnesine çıkmıştı ve konsollara da geliyoruz falan diye bir açıklama yapmışlardı. Halbuki DayZ henüz erken erişimde, PC'de bile doğru düzgün çalışmıyorken konsollar nasıl gelecek falan demiştik.
Herkes tartışmıştı bu
konsol konuyu. Olayı bitti mi, bitmedi mi falan diye bir sorulmuş kendilerine ve dediklerine göre şu an ana olarak DayZ'nin PC versiyonuna odaklanmışlar. %99 oranında tüm kaynaklarını ona odaklanmışlar.
Ben de %99 bitti diyeceksin diye sevindim biliyor musun?
Yok yok, daha bitmesine var. Bu sene içerisinde Alpha hedefliyorlar, Beta'ya ulaşmayı hedefliyorlar pardon. Bunda hani adamların çok karmaşık bir oyun motoru varmış, Enfusion isminde. Bunun üzerinde çalışıyorlarmış. Hani bunu bir yapsalar, tamamlasalar bir daha gerisi gelecek muhtemelen diye düşünüyorlar. Önümüzdeki senede 2017'de falan hani PC versiyonunu tamamlamayı düşünüyorlar. Ve bundan sonra da hani artık konsollara falan bakarız diyorlar. Çünkü Microsoft ve Sony tarafından da bir belli bir baskı varmış. Hani DayZ'yi bize de getirin falan diye. Bu tip bir açıklama var. Tabii ki DayZ ilk çıktığı ayda 1 milyon satmıştı. İkinci ayda işte 2 milyon. Üçüncü şey 13 ay içerisinde de 3 milyon falan satmış. Bayağı iyi bir rakam ama şu an en çok oynanan 50 oyuna bile girmiyor. Yani artık oyunun şeyi de bitti açıkçası.
Evet, gazı
yani
da bitti.
Ta 2013 yılında çıkıp da şey olmuş bir oyun. Hani bugün şey bile, Rust bile, hani ondan alınmış bir oyun. 10. sıradayken, en çok oynanan oyun 10. sıradayken DayZ'nin bu kadar geride kalması, bir daha artık toparlanabilir mi konusunda tabii ki şey yapıyor. Tabii ki insanların bayağı bir kötü eleştirileri de var.
Beklentisi var yine de, evet. Hem şey var hem de beklentisi var, bakma.
İnsanlar sinirliler falan. Hani şey diyor çünkü burada yapımcıdan. İnsanlar sinirliler çünkü DayZ'yi önemsiyorlar. Hani DayZ güzel bir şeydi ve bunun iyi bir şey olmasını istiyorlardı. Biz de onun için çalışıyoruz diyor ama bakalım önümüzdeki sene ne hale gelecek oyun. Bu esnada tabii ki oyunun gerçek yapımcısı Dean Hall'du arkadaşlar. Kendine yeni bir stüdyo kurmuştu tabii ki popülerliğe ulaştıktan sonra. Üne ulaştıktan sonra. Bu stüdyoda yeni bir multiplayer oyun yapacakmış. Devasa multiplayer bir oyun üzerinde çalışıyorlarmış. Bir yatırımcıları Tencent isminde Çinli bir yatırımcı tarafından bayağı bir desteklenmişler. Ve bu oyunla ilgili çok fazla bir ayrıntıya sahip değiliz ama yapım ekibi 5 kişiden 26 kişiye fırlamış. Markette bir açık var, biz bunu dolduracağız diyorlar. Oyunla ilgili çok fazla ayrıntı vermemişler şu an için ama bakalım ne gibi bir oyun yapıyorlar. Onu da göreceğiz. Kısa 2-3 tane daha haberim var. Blizzard Battle.net ismini tamamen bitiriyor. Bu bir dönemin başlangıcı şey, bir dönemin sonu anlamına giriyor ki sanki böyle.
Hani bir değişen döneminde başlangıcı oluyor aslında onlar için.
Değişen bir şey olmayacak sizin için arkadaşlar. Eğer Blizzard oyunları oynuyorsanız sadece Battle.net ismini artık ortadan kaldırıyorlar. Bu biraz daha nostaljik açıdan bir olay. Hani 96 yılında başlamış olan bu sistemle ne Diablo oyunları ne Warcraft maçları falan yapılmıştı. Artık Battle.net yerine yavaş yavaş görmeye başlamış olduğumuz işte Blizzard Voice, Blizzard Streaming gibi Blizzard ismini göreceksiniz sadece tüm platform üzerinde. Bir diğer iki tane daha kısa haberim var. Onlar da ertelenme haberleri arkadaşlar. Bunlar South Park Fractured But Whole bu sene çıkması planlanan bir oyundu. Hatta ben de deneme fırsatı bulmuştum Gamescom'da. 2017'nin başlarına ertelenmiş. Yapım ekibi beklentilerin büyük olduğunu biliyor ve bunu karşılamak için en iyi oyunu yapmaya çalışıyoruz diyerekten standart bir açıklama yapmış. Evet. Olsun diyoruz. İyi olacaksa bekleriz diyoruz. Bir de Last Guardian da yine ertelenmiş.
Onu PlayStation 4 Pro için hazırlıyorlarmış bu sefer.
Evet. Yine ertelenmiş. Yani seneler sonra 10 seneye falan geçti. Ama çok fazla üzülmenize gerek yok. Yine bu yıl içerisinde çıkacak verdikleri söz gibi. Sadece Aralık ayına ertelenmiş arkadaşlar.
Evet. Onun haricinde bir şey de yok herhalde. PlayStation 3 için yapıyorlardı. 4'e sıçradılar. Şimdi Pro çıktı, yapacak bir şey yok herhalde.
Evet.
Ona bir upscale mekanizması koymaya çalışıyorlardır. Bir ikisi birinden sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.